Çok sevmediğim bir kitap okudum. Bu kitabın ismi Var Olmanın Gücü idi. Yazarı ise Eckhart Tolle'ymiş, Alman bir yazar. Bu kitabı sevmememin nedeni aslında kanımızın uyuşmaması. Çünkü kitap fazla spiritüel. Benim ise spiritüellikle çok daha fazla bir ilişkim yok açıkçası. Daha ayakları yere basan kitapları, daha pratik, pragmatik bilgiler veren, tavsiyeler veren, açıklamalarda bulunan, araştırma sonuçlarını paylaşan kitaplarla aram biraz daha iyi. Fakat bunun gibi, daha doğrusu günümüzün çok satanlar raflarında bulunan kitaplarındaki havada kalan cümleler benim pek hoşuma gitmiyor. Bu spiritüel söylemler benim pek hoşuma gitmiyor. İşte enerji içimizde, enerji içimizde diyen kitaplar. Fakat enerjiyi nasıl bulacağımızı pragmatik bir şekilde açıklamayan kitaplar veya enerjinin varlığını araştırma sonuçlarına dayandırmayan kitaplar benim pek ilgimi çekmiyor açıkçası, açık konuşayım. Bu kitapta o kitaplardan biri fazla egodan bahsediyor. Devamlı olarak egodan bahsediyor. Egoyu şöyle yapalım, böyle yapalım, evirelim, çevirelim. Ego kötüdür, ego kötüdür diyor. Fakat egonun ne olduğunu bile açıklamıyor. Daha doğrusu Freud'dan doğan egoyla kendi bahsettiği ego arasında çok büyük bir fark var aslında. Bu yüzden kitap benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Fakat siz eğer spiritüel yanınız ağır basıyorsa kitabın en azından bir açıklama kısmına bakabilirsiniz. Birçok konudan bahsediyor. Günlük hayattan, aile ilişkilerinden, arkadaş ilişkilerinden, aşk ilişkilerinden, ebeveynliklerden ve birçok konulardan bahsediyor. Bakabilirsiniz. Ben çok sevmedim açıkçası. Fakat sevdiğim bir paragraf oldu. Bu paragrafta ego ile aşkı karşılaştırıyor. Güzel bir şekilde karşılaştırıyor. Güzel bir benzetme veriyor yazar. Yazarın dili birazcık sert. Yani hatta ilk cümleden bak anlayacaksınız. İlk cümlesini, bu paragrafa giriş cümlesini okuyayım size. Aşık olmak diye tanımladığımız şey çoğunlukla ego temelli isteklerin ve ihtiyaçların yoğun bir hale gelmesinden öte bir şey değildir diyor. Yani direkt aşka ego temelli istek ve ihtiyaçlardır diyor yazar. Bu dilden devam ediyor. Aşka kitap boyunca, aşkı kitap boyunca hep bu şekilde açıklıyor yazar. Ve şöyle devam ediyor. Başka birisine, daha doğrusu onun sizdeki imajına bağımlı bir hale gelirsiniz diyor aşk yüzünden. Bu ego temelli aşk yüzünden. Onun imajını seversiniz. Onun sizde yarattığı hayali ürünü seversiniz demeye getiriyor yazar. Ve şöyle devam ediyor. Bunun isteklerden tamamen arınmış olan gerçek sevgi ile bir ilgisi yoktur diyor. Saf sevgide istek yoktur diyor. Eğer istek varsa, hayali bir imaja duyduğunuz istek ve ihtiyacınız varsa o aşk değildir ya da aşktır ama ego temelli bir aşktır demeye getiriyor. Ve bunu şöyle bir benzetmeyle açıklıyor. Kesmeden okuyayım hepsini. Geneleksel anlamda aşk kavramını en dürüst şekilde açıklayan dil İspanyolcadır. Bu dilde tekero, te quiero şeklinde yazılıyor. Hem seni seviyorum hem de seni istiyorum demektir. Seni seviyorum demenin başka bir yolu olan ve herhangi bir anlam kargaşası taşımayan te amo ise çok ender olarak kullanılır. Bunun nedeni belki de gerçek aşkın da en az onun kadar ender olmasıdır diyor yazar. Bu benzetmesi benim hoşuma gitti. Yani kitabı beğenmedim ama kitabın içindeki küçük bir paragrafı çok beğendiğim için buraya taşıdım. Tekero ne demekmiş? Hem seni istiyorum hem de seni seviyorum anlamında kullanılıyormuş ve günlük yaşamda hep tekero kullanılıyormuş. Yani biri, İspanyol biri sizin karşınıza geliyor ve diyor ki seni seviyorum veya seni istiyorum anlamındaki tekero diyor. Şimdi siz ne anlarsınız? Bu adam beni istiyor mu yoksa beni seviyor mu? Şimdi beni istiyor ile beni seviyor arasında fark var. Eğer sizi istiyorsa belki de sevmeden istiyor. Belki neyinizi istiyor, yani onun bir açıklaması yok, bir havada kalıyor. Yani size hayatına istiyor da siz taşınacak bir ürün müsünüz? Yani sizi istemek ne demek, yani hayatına istemek? Bu çok masumane bir istek gibi gelmiyor söylenince seni istiyorum demek. Yani sen gel, hani beni niye alıyorsun ya da ben alınacak bir şey miyim diye karşılık verebilirsiniz, vermelisiniz de bence. Ama diyor yazar, te amo diye güzel bir seni seviyorum cümlesi var diyor. Bu kargaşaya yol açmasa da günlük hayatta bu dilde bu çok kullanılmıyor diyor. Onun yerine hem seni seviyorum hem de seni istiyorum demek olan tekrar kullanılıyormuş. Aslında bunu bize de uyarlayabiliriz. Yani tamam, bizim dilimizde seni istiyorum ve seni seviyorum diye ayrı kalıplar var ve genellikle çoğunlukla seni seviyorum kalıbı kullanılır. Fakat biraz düşünün şimdi, hadi kendi hayatınızı, ilişkilerinizi. Kaç kişi bugüne kadar sizi seviyorum dedi, seni seviyorum dedi ve bu diyenler seni seviyorum sözünü hangi anlamda söylediler? Yani sizi gerçekten sevdikleri, saygı duydukları için mi söylediler bunu? Yoksa hayatlarında size ihtiyaç olduğu için mi bunu söylediler? Yani sizi hayatlarına istedikleri için mi bunu söylediler? Sizi hayatlarını istedikleri için söyledilerse hangi amaçla sizi hayatlarına istediler? Yani evde yemek yapıp ortalığı silip süpürmeniz mi, sizi süpürmeniz için mi sizi hayatlarını istiyorlar? Yoksa sırf yalnız kalmamak için mi sizi hayatlarını istiyorlar? Ya da seni seviyorum derken, alt metinde seni istiyorum derken sizi sadece fiziksel anlamda mı istiyorlardı? Çünkü böyle de bir anlama gelebilir seni istiyorum sözü. Tutkulu bir söz de olabilir seni istiyorum. Hani bedenini istiyorum demek bile olabilir bu söz. Ama seni seviyorum lafının birçok yönü olduğu gibi seni istiyorum lafının da birçok anlama gelebildiğini unutmamak lazım. Pek masumane olmasa da sizin hayatınız boyunca seni seviyorumlarda, seni seviyorum alt metinlerinde kim bilir kaç tane seni istiyorum lafı vardı. Pozitif olarak mı istiyorlardı, negatif olarak mı istiyorlardı, masumane bir şekilde aşk ile mi istiyorlardı yoksa fiziksel şehvetle mi istiyorlardı? Bunu artık siz düşünün, biraz tahlil edin ve karşınıza geçip seni seviyorum diyenlerde ya bu beni gerçekten seviyor mu yoksa sadece hayatında mı istiyor, yanında durayım mı istiyor, evine mi istiyor gibi bir kuşkuculukla değerlendirebilirsiniz. Sakın seni istiyorum diye böyle tutkuyla testosteronlarını çalkalattıran kişilere kapılmayın derim. Biraz mantık çerçevesinde düşünelim, hormonların gazına gelmeyelim ve ben de bu podcast'i burada bitireyim. Kendinize iyi bakın, su içmeyi unutmayın.